Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd edelim. Ve 2995. rivayet ile devam edeceğiz. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadis-i şerifler ile birlikteyiz. Miksem'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı hayızlı olduğu halde onunla ilişkiye giren kimse hakkında yarım dinar tasadduk eder buyurmuştur. Şerik ise bu hadisi İbni Abbas'tan rivayet etmiştir. Din her konuda bize yol gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnek oluyor. Dolayısıyla hayatımızın değişik aşamaları var. Kadınların yaşadığı bir durum var ve bu duruma rağmen kocası eğer onunla birlikte olursa kendini tutamaz, engelleyemez, arzularına gem vuramaz. Böyle bir yanlışa düşerse ki düşmemeli. Fakat düştüyse de böylesi bir imkan var. Yarım dinar tasadduk eder demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadis İbn Abbas ile bize ulaşıyor. İbn Abbas'ın yine şöyle dediği rivayet edilmiştir. 2997 Ali bin Ebu Talip Resulullah'ın vefatından önceki hastalığında yanından çıkınca insanlar "Ey Ebu Hasan, Resulullah nasıl sabahladı?" diye sordular. Ali "Allah'a hamdolsun iyi geçti." dedi. Abbas ise şöyle dedi. "Sence Ali Efendimizle özel konuşuyor. Sence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığından vefat etmez mi? Ben Abdülmuttalip oğullarının ölüm zamanındaki yüzlerini biliyorum. Haydi." Yani diyor ki sanki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzünde ben o ölüm izini gördüm. "Haydi Resulullah'a gidelim de bu işin yani hilafetin ondan sonra yeryüzünde güç kuvvet ya da sorumluluk kimde olacak? Kimde olacağını ona soralım. Eğer hilafet bizde olacaksa bunu bilmiş oluruz. Eğer bizden başkasında ise onu konuşalım da bizi ona vasiyet etsin." dedi. Yani hilafeti bize söylesin. Bunun üzerine Ali Efendimiz dedi ki "Biz bunu sorar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilafeti bize vermezse ondan sonra hiçbir zaman insanlar bize onu yani hilafeti vermezler. Ben vallahi onu asla Resulullah'a sormam." dedi. "Bununla ilgili bir bilgi istemem." dedi. Böyle güzel bir ahlakı var. Özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakınındaki öncü kadronun, işin başından itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanların, yani din Resulullah'ın bize aktardığı kadar anlaşılmalıdır. Daha fazla kapalı olan yerlerin açıklanması için çabalamak yanlış olacaktır. Açıklarsa kaldıramayacağımız sorumluluklar, yükler olacaktır çünkü. O ne dediyse o kadarı bilmek güzel olacaktır. Kur'an'ı okurken de, hadisleri okurken de böylesi bir tavır bereketli. Yani öğrendik, ne dedi o. Ötesini karıştırmak gerekmez. Bu kadar bileceğiz, bu kadar yapmaya çalışacağız. Ve Ali Efendimiz de bu hırstan kendini tutuyor, uzak tutuyor. Din Resulullah'ın kendisine öğrettiği kadardır. Tamam, bu şekilde devam edecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 2999. hadis-i şerifi aktarayım sizlere. Resulullah her yıl bir defa Kur'an'ı Cebrail'e arz ederdi. Ancak vefat ettiği yıl Kur'an'ı Cebrail ile iki defa arz etti. İkinci arz ettiği kıraat Abdullah'ın kıraatiydi. Anlayabildiğim kadarıyla Abdullah İbni Mesud'un kıraatiydi. Yani onun okuduğu şekilde. Efendimiz her sene Ramazan ayında o güne kadar inmiş olan Kur'an bölümlerini Cebrail aleyhisselamla okuyor ama son yıl Efendimiz'e dinin, ayetlerin, Kur'an'ın tamamlandığı yıl iki defa okudu ve böylece sanki iki defa üstünden geçildi. Din, kitap bu şekilde sabitlenmiş oldu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum ve 3000. rivayeti okuyacağız. Bu biraz önce okuduğum rivayetle ilgili ileride bir bölüm daha gelecek. O zaman yine konuşalım. Ama şimdi 3000. rivayet okuyayım. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına Ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. En'am suresi 152. ayet nazil olunca Müslümanlar yetimlerin mallarını, yiyecek ve içeceklerini kendi mallarından ayırdılar. Hatta sonunda yiyecekler bozulmaya, etler kokmaya başladı. Hani bunlar yetimin malıdır, yenmez diye hiç dokunmadılar. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zikredilince Bakara suresi 220. ayet-i kerime nazil oldu. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar kardeşlerinizdir. Allah işlerini düzenleyip yetimleri yetiştirmeyi, faydalı birer insan yapmayı bozanı düzeltenden ayırt edip bilir. Ayeti nazil oldu ve bunun üzerine Müslümanlar yiyecek ve içeceklerini yetimlerinki ile karıştırdılar. Yani yetim malı yemeyin uyarısı Müslümanları öyle hassas hale getirdi ki haddinden fazla hassas oldular. Onlarla yiyip içmekten bile vazgeçtiler. Aman onların malı olur filan diye. Oysa onlar kardeşlerimizdi. Güzelce beraber birlikte yenilecekti. Fesatlıkla onların malını gasp etmek için yiyenlerle bir kardeşlik hukuku olarak yiyenler, birlikte olanlar Allah tarafından bilinmektedir dedi ayet-i kerime. Böylece dengeyi zihnimize oturttu. Yetim olmak onun hakkına saldırmamamız gerekliliğini bize öğretiyor. Ama yetim oluşu onunla birlikte yaşamamıza engel olmuyor. Bilakis onunla birlikte olacağız. Hatta yetime bakan adam eğer biraz garibansa, fukaraysa, yetim de varlıklıysa, babadan bir şeyler kaldıysa, usulünce kenarında köşesinden hem yetime bakacak kadar hem de kendi ihtiyacını görecek kadar yiyebilir diye öğreniyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum ve 3008. rivayetle birlikteyiz. İbn Abbas Müddessir suresi ayet 8'i ifade ediyor. Şöyle diyor o ayetle ilgili olarak. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ Müddessir 8. O boruya yani sura üfürüldüğü zaman, Nakur isimli boruya üfürüldüğü zaman ayeti hakkında şöyle dedi İbn Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sura üfürecek olan melek yani İsrafil aleyhisselam onu ağzına koymuş ve başını eğip üflemesi için emir beklerken ben nimetler içinde nasıl rahat edebilirim buyurdu. Gerçekten melek elinde üfleyeceği o boru nasılsa bekliyor. Emir geldiği anda öttürecek ve kıyamet kopacak. Bu iş bu kadar kritikken ve bu kadar ansızın gelecekken ben nimetler içerisinde nasıl rahat edebilirim ki diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu asabın ağırına gitti herhalde ki ne diyelim diye sordular. Ya Resulallah peki ne söyleyelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz Allah'a tevekkül ettik deyin buyurdu. Hasbunallah ve ni'mel vekil alallahi tevekkelna deyin buyurdu. Allah bize yeter. Sahibimiz o. Vekilimiz odur. O ne güzel vekildir. Biz ona bağlandık. Biz onun dediği gibi olma çabasındayız. Diyeceğiz ve kıyameti bu şekilde anlayıp o yolda çabalamaya gayret edeceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeyiz ve 3015. rivayeti okuyacağım inşallah. Abdullah İbni Abbas bize rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktı ve eliyle işaret ederek hadisin bu bölümünü rivayet eden Ebu Abdurrahman yeri doğru işaret etmiş, yere doğru. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitte sanki o zaman öyle söyleyelim yere doğru eliyle işaret ederek darda olan borçlusuna zaman tanıyan ve borcunu silen kişiyi Allah cehennemin hararetinden korur buyurdu. Bir daha okuyayım bu bölümü. Darda olan, sıkıntılı olan borçlusuna zaman tanıyan ya da silen. İki eylem var. Birisi borçlu diyor ki dardayım, ödeyecek durumum yok kardeşim. Tamam, sen ayın 20'sinde ödeyecektin ama ben sana fırsat veriyorum. Bir sonraki ay ya da iki sonraki ay öde diye zaman tanıyan ya da peki sildim o zaman borcun yok kardeş bana deyip silen kişiyi Allah cehennemin sıcaklığından, hararetinden korur buyurdu. Sonra üç defa dedi ki, bilin ki cennete götüren ameller yapmak çok zordur. Cennete götüren ameller yapmak çok zordur. Dikkat, ela dedi böyle. Cennete götüren ameller yapmak çok zordur. Ela inne amelel cenne haznun birabve. Böyle söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öte yandan şöyle devam etti. Cehenneme götüren amelleri yapmak ise çok kolaydır. Cehenneme götüren amelleri yapmak ise çok kolaydır. Mutlu, sait olan kişi fitnelerden uzak tutulan kişidir. Yani gerçekten mutlu diyebileceğimiz, sait diyebileceğimiz kişi fitnelerden uzak tutulan kişidir. Allah katında kulun içebileceği en değerli yudum, yani yudumlayacağı en değerli yudum, öfke anında Allah rızası için öfkesini yudumlayıp içine atmasıdır. Allah bu şekilde öfkesini içine atan kulun içini imanla doldurur. Hadis-i şerifte bölümler var. Önce borçluyla alakalı Efendimiz bir açıklama yapıyor. Belki bununla ilgili olarak diyor ki cennete götüren amelleri yapmak çok zordur. Yani borçlunun borcunu silivermek ya da ona zaman tanımak zor bir iş. İnsanların malla ilgili beklentileri, sevgileri ve ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bunu böyle bastırıp da bir salih amele dönüştürmek zor iştir. Ama yapılırsa insanı cehennemden korur ve cennete sevk eder. Anne babaya itaat etmek, öf bile dememek mesela zor bir iştir. Ama yapılırsa cehennemden kurtuluş, cennete gidiş vardır. Her eylem böyle. Cehenneme götüren ameller ise daha kolay. Çünkü arzuların gereği, heva hevesin gereği, şehvetlerin gereğidir. Ve orada insan bayır aşağı böyle kopup gider. Rabbim korusun. Ona karşı direnmek gerekir. Bundandır ki mutlu kişi, sa'id olan kişi, fitnelerden uzak tutulan kişidir. Kalbi sınanmıyor bir takım fitnelerle. Zihni sınanmıyor, hayatı sınanmıyor, kendini koruyor. Yani cehennemlik eylemler noktasında çabası var, atlıyor, aşıyor ve geçiyor. İşte buna bir örnek, herhalde öfke, en değerli yudum Allah katında. Kişinin öfke anında Allah için, Allah dedi diye, Allah'ın rızasını kazanmak için gücü yettiği halde hem de öfkesini tutup yutmasıdır. Öfkesini yuttu, affetti, güzel davrandı. Kur'an'da bu da zaten böyle söyleniyor. Allah-u Teala böyle yapan, yani öfkesini yutan adamın kalbini imanla doldurur. İçini imanla doldurur. Çünkü bu sadece Allah için yapar insan. Kendisine yapılan hakarete rağmen, olumsuzluklara rağmen dostlarımız, eşimiz, çoluk çocuğumuz karşısında da olabilir. Diğer insanlarla ilgili de olabilir. Öfkesine dur diyebilirse kişi, ki çok zor bir iş ama Allah adına yapılacak en önemli işlerden birisidir. Emniyet, güven, iman dolar yüreğimize. Bundan kaynaklanan bir mutluluk, bir huzur oluşturur Rabbim bizim içimizde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum Rabbimin izniyle. 3022. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girince ben abdest alması için ona su hazırladım. Çıktığında bu suyu kim koydu diye sordu. İbn Abbas denilince de Allah'ım onu fakih, anlayışlı biri kıl buyurdu. Allah'ım onu anlayışlı biri kıl buyurdu. Çünkü insanların hayatlarını görmek, ihtiyaçlarını görmek bir anlayış işidir. İnsanlar çoğu kez ortamda bir eksiklik, bir kusur, bir ihtiyaç vardır ama görmeden geçer. Yerde bir çöp var, yüzlerce kişi oradan geçer, kimse görmez ama birisi eğilir alır. Bu adam fakihtir işte. Yani olayı görmektedir, hayrı görmektedir, kötülüğü engellemeyi görmektedir, iyiliği oluşturmayı görmektedir. İbn Abbas'a da Allah-u Teala böylesi bir anlayış vermiş. Evdeki, ortamdaki eksiklikleri görüp kavramak, Müslümanların hayatındaki eksiklikleri görüp onlara müdahale etmek anlayış istiyor. Rabbim bize de bu anlayıştan nasip etsin. Çünkü İbn Abbas'ı okuyoruz. Peygamberimizin duasıyla inşallah İbn Abbas'ta bir fıkıh var, anlayış var. Biz onun bize rivayet ettiği hadislerle birlikte oldukça bize de bir anlayış gelişecek. Biz de göreceğiz görmemiz gerekenleri ve engellememiz gerekenleri fark edeceğiz ve engellemeye çalışacağız. Oluşturmak gerekenleri oluşturmak için de gayret göstereceğiz. 3023. rivayette şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azı dişi olan yırtıcı hayvanlar ile pençeleriyle kapıp avlanan kuşların etini yasakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenilmesi yasak olan hayvanlarla ilgili bilgi verdi. Nedir o? Birisi azı dişi olan yırtıcı hayvanlar. Diğerleri de pençeleriyle kapıp avlanan kuşlar. Bunların eti yasaklandı. Çünkü bunlar da bir bakıma et yiyen hayvanlar. Bunların etini de yemiyoruz diye anlaşılır galiba. Bu konunun detayları fıkıh kitaplarında var. Dinin hayatın her tarafıyla ilgili olduğunu anlayalım diye de okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin helal neyin haram olduğunu bize öğretiyor. Helali ve haramı koyan Allah-u Teala'dır. Bunun detaylarını bize bildiren de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz Allah'a ve Resulüne itaat eden Müslümanlar olarak onların koyduğu çizgi üzerinde cennet yolunu yürümeye çalışıyoruz. Haramlardan sakınarak böylece cehennemden de uzaklaşıyoruz. 3026. rivayet şu şekilde. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sevde binti Zem'a'nın koyunu ölünce, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, müminlerin annesi Sevde'nin koyunu ölünce, ey Allah'ın Resulü, falan koyunum öldü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neden onun derisini almadınız buyurdu. Sevde, ölen bir koyunun derisini mi alacağız deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurur. De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar, hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. En'am 145. Siz onu yemiyorsunuz. Bu Allah-u Teala'nın yasası. Bunu Peygamber Efendimiz söyledi. Eğer onun derisini tabaklarsanız, yani bu leşin derisini tabaklarsanız ondan faydalanabilirsiniz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Sevde annemiz birini gönderip koyunun derisini yüzdürdü, onu tabakladı ve ondan bir kırba yapıp eskiyene kadar kullandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasağın ne şekilde olduğunun ölçüsünü de bize veriyor. Ayet-i kerimede bize yasak olan şeyler söylenmiş. Leş, akıtılmış, yani sırf kandan yemek, domuz eti, başkası adına kesilmiş olanlar, Allah'tan başkası için kesilmiş olanlar haram. Bunlardan yenilmez. Fakat bu leşin derisini tabaklayıp kullanmak caizdir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevde annemize. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3033. rivayetle birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü zaman yere sağlam basardı ve yürüyüşünde tembellik olmazdı. İbn Abbas Efendimiz'e dair bir şahitliğini aktarıyor bize. Onda gördüğü bir hali. Efendimiz yürüdüğü zaman yere sağlam basardı ve yürüyüşüne tembellik olmazdı. Böyle ağır, bir sağa bir sola meylediyor, duruyor filan öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kastettiği yere düzgün adımlarla yere sağlam basarak gidiyor ve yollarda hımbıllık yapmıyor, tembellik yapmıyor. Güzelce gideceği yere doğru gidiyor. Böyle bir yürüyüş Resulullah'ın yürüyüşü imiş. İbn Abbas Hazretleri bize bunu bu şekilde ifade etti. 3041. rivayet şu şekilde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Arefe gününde filan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin arkasına binmişti. Bu rivayeti benzer bir şekilde daha evvel okumuştuk. Delikanlı orada gördüğü kadınlara bakmaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yüzünü başka tarafa çevirmeye başladı. Biz başka rivayetlerde bu kimsenin Peygamber Efendimiz'in amcası oğlu ve Abdullah'ın da kardeşi Fadıl olduğunu öğrenmiştik. Resulullah eliyle yüzünü başka tarafa çevirmeye başladı. Kadınlara bakmasın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa onun yüzünü başka tarafa çevirmesine rağmen yine de kadınlara bakmaya devam edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bugün öyle bir gün ki kulağına, gözüne ve diline hakim olan kişi bağışlanır buyurdu. Yani bugün Arefe günü öyle bir gün ki kulağına, gözüne ve diline hakim olan kişi bağışlanır. İslam sadece o güne özel bunu emretmiyor. Bizim hayatımızın tamamında bu var. Ama o gün daha bir hassasız. Kulağımız, gözümüz, dilimizi daha bir koruyoruz. Hayatın tamamında kulağımdan içeri girecek olan bilgiler konusunda hassas olacağım. Yamuk yumuk İslam'ın sevmediği cümleler kulağımdan içeriye girmeyecek. Benim kulağım her şeyi alan bir kova değil. Buradan içeriye hayırlı cümleler girmeli. Bunun için çabalayacağım. Gözüm de öyle. Her ne olursa olsun gözümden içeri almayacağım. Boca etmeyeceğim. Her şeye bakıp durmayacağım. Her şeyi okumayacağım. Gücümüz yeterse. Çünkü buraya bu hadis-i şerifleri okumaya gelirken yol üzerinde yüzlerce tabela görüyorum. Dükkan isimleri. Kimisini görsem de baksam da bakmasam da gözümden içeriye giriyor bu cümleler, bu bilgiler ve benden bir şeyler alıp götürüyor. Haram değil biliyorum belki ama bilmem gerekenin dışındaki bilgi alanından gelen bilgiler. Bir de haramları düşünelim. Yani gayri ihtiyari, istek dışı da olsa baktıklarımız, bir de Allah korusun istekle baktıklarımız hepsi gözden içeri giren tüm bilgilenmeler ve diline, dilimden dışarıya çıkan şeyler. Bugün bunlara hakim olan bağışlanır. Bugün de şu anda bu benim için böyledir. Bunu böyle koruyacağım ama Arefe günü geldiğinde daha da bir hassas, daha da bir dikkatli olacağım. Normalde diline başkalarını koymayacak Müslüman ama oruçluyken daha bir dikkat edecek değil mi? Yani niye oruç tutuyor ya öyleyse? Sadece yemek yemeyeyim, içmeyeyim diye mi? Ama ben diğer günler yalan söyleyebilirim anlamına gelmiyor ya da gıybet yapabilirim anlamına gelmiyor. Ama o gün biraz daha hassas, biraz daha dikkatli olmam gerektiğini anlıyorum. 3042. rivayet de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü bir çadırda Allah'ım senin bana ahdini ve vaadini gerçekleştirmeni diliyorum. Allah'ım eğer dilersen bugünden sonra ebediyen sana ibadet olunmaz diye dua edince Ebu Bekir onun elinden tutup ey Allah'ın Resulü bu kadar yeter. Çünkü Rabbine gerçekten ısrarla dua etmiş bulunuyorsun dedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giymişti. Çadırdan çıkarken yakında o topluluk yenilecek ve arkalarını dönerek kaçacaklar ayetini okuyordu. Seyuh zemul cem'u ve yuvellune dubur ayetini okuyor. Kamer suresi 45. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Bedir günü yaptığı dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Allah'ım senin bana ahdini ve vaadini gerçekleştirmeni diliyorum. Artık yani bu savaşta bir galibiyeti senden kesinlikle istiyorum ya Rab diye yalvarıyor. Eğer yenilirsek bugünden sonra ebediyen sana ibadet olunmaz. Eğer bu topluluk burada yenilirse sana kulluk yapılmaz Allah'ım. Ne olur bize yardım et. Bugün Furkan günüdür. Bugün hakla batılın kavga günüdür. Senin zaferini, yardımını bekliyorum diye ısrarla dua etti, dua etti. Hazreti Ebu Bekir ona merhamet etti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bu kadar yeter. Çünkü gerçekten sen Rabbine ısrarla dua etmiş bulunuyorsun. Allah duanı kabul edecek. Ve Efendimiz büyük bir kararlılıkla çadırından çıkıyor. Zırhını giymiş ve diyor ki bu topluluk yenilecek. Şu bir araya gelmiş olan topluluk mutlaka yenilecek ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Evet biz de buna iman ediyoruz. Kamer suresinin 45. ayet-i kerimesi sadece Bedir gününü anlatan bir ayet değildir. Kamer suresinin 45. ayeti bugün dünya gavurlarını da aynı şekilde resmetmektedir. Yeter ki biz kararlı olalım. Biz orada duran ashabın kararlılığıyla bir hayat yaşayalım. Mevla bize de inşallah bunu tattıracak. Okurken atladığım bir rivayet var. 3010. rivayet. Aslında size onu okuyacağım demiştim fakat unuttum. İbn Abbas şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan ayında Cebrail'e Kur'an'ı okurdu. Resulullah'ın Cebrail ile Kur'an'ı mütalaa ettiği gecenin sabahı o, yani Efendimiz, esen rüzgardan bile daha cömert olurdu ve kendisinden ne istense verirdi. Resulullah vefatından önceki Ramazan ayında Kur'an'ı Cebrail'e 2 defa okudu. Şöyle bir ayrıntı bilgi var. Belki daha evvel de okumuştuk ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla birlikte Kur'an'ı okudukları, birlikte değerlendirdikleri günün sabahında, gecenin sabahında esen rüzgardan daha cömert oluyormuş. Ben buradan kendime şöyle bir bilgi alıyorum. Kur'an'la birlikte oluyorsam eğer, Kur'an'ı okuyup anlamaya çabalıyorsam, Rabbimin kelamı benim kalbime iniyorsa, bu bende en çok ne şekilde görülecek? Cömert olacağım. Yüzümde gülücükler, tebessümler olacak. İnsanlara bu şekilde davranacağım. Ama elim de cömert olacak. Bende olandan mutlaka Müslümanları faydalandıracağım. Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve 3047. rivayette birlikteyiz. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahipleri tarafından atılmış ölü bir koyuna rastlayınca canım elinde olana yemin olsun ki dünya Allah katında bu koyunun sahibinin yanındaki değersizliğinden daha değersizdir. Dünya Allah katında bu koyunun sahibinin yanındaki değersizliğinden daha değersizdir. Bu koyun sahibi için değerli mi? Değerli olsaydı oraya atmazdı. Demek ki canlıyken bile zaten cılız, zavallı bir hayvancağız. Ölmüş bir de hiçbir anlamı yok, hiçbir faydası yok. Oraya bırakıvermiş. Dünya da işte böyledir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dünyanın örneği bu koyun gibidir. Ölmüş olan bu koyun kadar bir kıymeti, bir değeri, bir önemi yoktur. Eğer önemi olsaydı zaten kafirlere zırnık koklatmazdı Allah-u Teala. Bununla beraber Mevlamız bu dünya hayatta inanan inanmayan bütün insanlara nimetler veriyor. Güneş herkes için doğuyor, yağmur herkes için yağıyor. Günler ve geceler bütün faydasıyla devam ediyor. Ve belki onlar bizden daha çok faydalanıyorlar Allah'ın şu dünya hayatındaki nimetlerinden. Fakat bunun bir değeri, bir kıymeti olsaydı Allah-u Teala tattırmazdı. İşte ölü koyun kadar sahibi katında değeri yok ise ölü koyunun, Allah katında da dünyanın öyle bir değeri yok. Bundandır bizim de dünyaya değer verişimiz böyle olmalıdır. Önemi bu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3054. rivayet. Muhammed bin Ubeyd el-Mekki'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas'a yanımıza kaderi yalanlayan bir adam geldi denilince İbni Abbas beni yanına götürün dedi. O zamanlar İbni Abbas gözlerini kaybetmişti. Ona ey Ebu Abbas ona ne yapacaksın diye sorduklarında da şöyle dedi. Canım elinde olana yemin olsun ki eğer onu yakalarsam burnunu ısırıp koparacağım. Elime düşerse boynunu kıracağım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Fihir oğullarının kadınlarının müşrik olup Hazreç'teki putun etrafında kalçaları birbirine değecek şekilde tavaf ettiklerini şimdiden görür gibiyim. Ümmetimin ilk olarak şirke bulaşması bununla olur. Canım elinde olana yemin olsun ki yanlış düşünceleri onları Allah'ın hiçbir hayrı takdir etmediğini inkara, aynı şekilde hiçbir şerri de takdir etmediğini inkara götürecektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekle alakalı verdiği bilgiler var İbn Abbas'ın dilinde ve Müslümanların da yoldan çıkışıyla alakalı Allah korusun bilgiler var. Fihir oğullarının kadınları müşrik oluyorlar, yeniden Allah'a ortak koşuyorlar ve Hazreç'teki putun etrafında böyle dönüşüyorlar, dönüyorlar, tavaf ediyorlar, birbirlerine vura vura hem de. Ben onları gözümle görür gibiyim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ümmetin ilk şirke bulaşması da böyle olacak. Yine Rabbimizin elçisi yemin ediyor. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki yanlış düşünceleri onları şuraya getirdi. Allah'ın hiçbir hayrı takdir etmediğini söylemeye vardılar. Aynı şekilde hiçbir şerri de takdir etmediğini söylediler. Bu şekilde Allah ne hayra ne şerre karışmaz. Bu onun işi değildir. Bu bizim elimizdedir demeye vardılar. Allah-u Teala'nın olaya müdahale etmediğini söylemeye kalkmaları onların ilk inkarları oldu. Bundan dolayı bu şekilde Allah hayata müdahale etmez anlamına gelen neredeyse bu cümleyi kuranlarla benim bir kavgam var diyor İbn Abbas anlayabildiğimiz kadarıyla. Rabbim doğru bir iman ihsan etsin. Kitabında söylenen, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgilendirdiği bir Müslümanlığı bize lütfetsin inşallah. Yanlışlardan, yanlış anlamalardan da uzak kalalım Rabbimizin izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.